her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1-7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Avan 1401, Hicri Kameri 6 Rebiyusani 1444 ve Miladi 1 Kasım 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye ile Rusya arasında enerji anlaşması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın korunan yaban hayatı, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı ötürü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Paşinyan ile basın toplantısı düzenledi. İran ile Ermenistan arasında enerji alanında mutabakat saptı imzalandı. İran ile Rusya, Avrasya Birliği ile serbest ticaret anlaşması için mutabakata vardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran Rusya'yı ihate eder ki yapmıyor dedi. Ve Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl sevkiyatını görüştü. Şimdi haberler.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Tahran'a gelerek Sadabat Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi tören ile karşılandı. Ardından Reisi ile Paşinyan ortak basın toplantısı düzenlediler. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Karabağ ve bölgedeki son durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Reisi Paşinyan ile yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Tahran ziyareti hakkında Sayın Paşinyan'ın İran ziyareti iki ülke ilişkilerinin geliştirmesi açısından bir durum noktası olacaktır dedi. Reisi, komşuluk politikası İran hükümetinin en çok önem verdiği politikalardan biridir. Ermenistan Başbakanı ile birkaç toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, özellikle bugünkü görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirmesini ele aldık ifadesi kullanıldı. Bu sene İran ve Ermenistan arasındaki ticaret hacminin %42 oranında arttığını belirten reisi, Ermenistan ile ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı reisi, Güney Kafkasya bölgesinin İran tarihinin ve kültürünün bir parçası olduğuna dikkat çekerek, bu bölgenin güvenliğinin İran için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı reisi sözlerini şöyle sürdürdü. Ermenistan Başbakanı ile bugün yaptığımız görüşmede bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini, her türlü dış müdahalenin bölgede sorun yaratacağını vurguladık. Kafkasya bölgesinin kapasiteleri bu bölgede istikrarlı güvenlik ve barışı garanti edebilir. İbrahim Reis'e Erivan ve Tahran arasındaki ilişkilerin artması için iki taraf arasında sağlanan anlaşmaların hayata geçirmesini de temenni etti. Paşinyan ise bugünkü ikili görüşmede Suçi'deki düzenlenen Ermenistan-Rusya-Azerbaycan üçlü zirvesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Reis'e bilgi verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Ermenistan Başbakanı İran mutlaka Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır diye konuştu. Paşinyan, Sayın Reisi'nin bölgede istikrarlı barış ve güvenliğin tesisi konusundaki görüşüne de katılıyorum dedi.
İran ile Ermenistan iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi bugün Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmenin ardından İran ile Ermenistan iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı. Mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasındaki doğalgaz ve elektrik takas anlaşması 2030 yılına kadar uzatılacak. Konuya dair açıklamada bulunan İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecir Çökeni, İran şu anda Ermenistan'da günde 1 milyon metreküp doğalgaz ihraç ediyor. Yeni anlaşma ile gaz ihracatı ikiye katlanacak dedi. İran ile Ermenistan 2004 yılında doğalgaz ve elektrik takasına ilişkin 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca İran'dan Ermenistan'a doğalgaz ihracatı yapılırken karşılığında İran Ermenistan'dan elektrik enerjisi ithal ediyor.
İran ile Rusya 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının ardından 4 mutabakat zaptına imza attılar. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İran-Rusya 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının ardından bugün iki ülke arasında 4 işbirliği belgesine imza atıldı. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasında İkili ilişkilerin geliştirmesine ilişkin stratejik belgeyi Petrol Bakanı Cevat Doğucu ve Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak imza attı. İran Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Ali Fikri ve Rus mevkidaşı Vladimir İliçov ise İnceburun Germsar Demiryolu projesinin elektriğe bağlanması için kredi anlaşmasını imza attılar. İran ile Rusya ayrıca sağlık alanında ve EPC projelerinin uygulanmasına ilişkin işbirliği anlaşmalarına imza attılar.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Moskova ve Tahran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalama konusunda mutabakata vardığını duyurdu. İran-Rusya Ortak Komisyon toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Novak, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında yakın gelecekte serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varmak ve ikili ticari ilişkileri geliştirmek için tüm engelleri kaldırmak için Tahran ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Noak'ın sözlerine göre İran ile Rusya arasında ticaret hacmi yılın ilk 8 ayında %36.4 oranında artışla $3.300.000'a yükseldi. İran ile Rusya'nın ticaret hacminin yakında $4 milyar çıkacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran ve Moskova'nın savunma alanında işbirliğine işaret ederek İran'ın Rusya'ya İHA tedariği yapmadığını belirtti. Amerika başta olmak üzere bazı Batı ülkeler son sıralarda İran'ı Rusya'ya İHA satmakla suçluyor. Tahran ve Moskova ise defalarca bu iddiaları reddetmiştir. Dışişleri Sözcüsü Kenani bu bağlamda, Hırvat basınının yaptığı açıklamada İran'ın Ukrayna savaşına yönelik kesin politikasının bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, iki çatışma taraflarına silah gönderilmemesi, savaşın durması ve insanların göçsede olmasına son verilmesinden ibaret olduğunu belirtti. Yetkili İran olarak Ukrayna yetkililerine İran İHA'larının kullanılmasına dair ellerinde bir kanıt ve belgenin varsa eğer sunmalarını istediğini sözlerine ekleyerek İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için İHA teslim ettiğine dair iddiayı kuvvetle reddetti. Kenani sözlerinin devamında İran ile Hırvatistan'ın işbirliğine işareti, dostluk ve işbirliğinin İran'ın Hırvatistan'a ilişkin sabit politikası olduğunu söyledi. Kenan'ın nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin olarak nükleer anlaşmaya dönmek için son adımlarda olduklarını Amerika'nın yapıcı girişimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın nükleer programıyla ilgili suçlamaların ve iddiaların dosyasının kapatılması ve yaptırımların kalkması gerek dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün El Meyadin televizyon kanalına verdiği röportajda İran'ın nükleer programıyla ilgili suçlamaların ve iddiaların dosyasının kapatılması ve yaptırımların kalkması gerek dedi. Muhammed İslami açıklamasının devamında bir anlaşmada tüm tarafların anlaşmaya bağlı kalması gerekir. Biz diğer tarafların yaptırımların kaldırılması başta olmak üzere anlaşma içeriğine bağlı kalması şartıyla 2015 yılında imzalanan anlaşmaya bağlıyız ifadelerini kullandı.
Tahranlı vatandaşlar Almanya'nın İran'daki son olaylarla ilgili ön yargılı tavrını protesto etmek için bu ülkenin büyükelçileri önüne toplandı. Batı ülkelerin İran'daki kargaşalara desteğinin devamında Almanya Dışişleri Bakanı paylaştığı bir dizi tweet'te İran aleyhinde temassız iddialarda bulunarak İran ile ilişkileri normal şekilde sürdürmenin mümkün olmadığını iddia etti. Bugün Tahran'da gaziler ve şehit ailelerinin yanı sıra diğer vatandaşların katılımı ile Almanya'nın büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar sloganlar atarak Almanya yönetiminin son olaylara yönelik yaklaşımını protesto ettiler. İslam İnkılabı rehberi şehit Hacı Kasım Süleymani ve diğer şehitlerin postallerini taşıyan vatandaşlar basın toplantısında Şiraz'ın Şaşırağ Türbesi'ndeki terör eylemini ve kargaşa sorumlularının girişimini telin ettiler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği 155 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.580'e vaka sayısı ise 7.557.805'e çıktı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir işbirliğine tesis edeceklerine emin olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul mutabakatının uygulanması ile ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti. Birçok konu gibi bu meselede de çözüm odaklı bir işbirliğine tesis edeceklerine emin olduğunu ifade eden Erdoğan, tahıl krizine yapıcı yaklaşım ile çözmeleri durumunda müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları teşvik etmiş olacaklarını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valdai Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. Öte yandan Rusya'nın tahıl koridorunu askıya aldığına yönelik açıklamasının ardından dün Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi yapan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün sabah saatlerinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kobrakov ile telefonda görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tahıl kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ve Putin ile görüşecek dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahıl kriziyle ilgili yeni açıklamalara imza attı. Birleşmiş Milletler ile süreci takip ediyoruz diyen Çavuşoğlu, engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Bir Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Karadeniz tahıl girişimi anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.
AK Parti İsveç yönetiminin Ankara'nın bu ülkenin NATO'ya üyeliği için kazanma çabaları ve vaatlerini yetersiz niteledi. Bu bağlamda açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in Ankara'nın NATO'ya üyeliği için memnuniyetini kazanma çabalarının yetersiz olduğunu belirtti. Çelik, Ankara'nın bölücü terör örgütü mensuplarını bastırma sözleri konusunda rahatsız olduğu için bu ülkenin NATO'ya üyeliğine karşı çıkması vazgeçmesinin ancak daha ciddi girişimleriyle mümkün olacağını belirtti.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı terör örgütü PKK-YPG'nin direkt sabotaj taburu sorumlusu Serden Pirserhat Harun Kol adlı Ersin Şahin'i Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre kaynaklarına edinilen bilgide 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir ağ yapılanması YDGH bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK-YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde delik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Amerika, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Dede Ağaç Limanı'na 600 asker ve saldırı helikopterleri konuşlandıracak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut krizin son dönemlerde daha da belirginleştiği şu dönemde Amerika Dede Ağaç Limanı'na askeri güç sevk edecek. Geçen sene Yunanistan ve Amerika arasında imzalanan 5 yıllık savunma anlaşması gelince Dede Ağaç Limanı'na binlerce askeri personel, zırhlı araç ve tank gibi askeri teçhizat yerleştirmişti. Yunanistan medyasının paylaştığı haberlere göre Amerika bu defa Kasım ayı içerisinde Texas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı 1. Ordu ve Havacılık Tugayı'nı ve 600 askeri personeli Dede Ağaç Limanı'na konuşlandıracağı yazıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yayınladığı Türkiye'deki uyuşturucu salgınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun rolü olduğunu iddia eden videosu üzerine Soylu'dan yanıt geldi. Türkiye İçişleri Bakanı Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta CHP'nin liderinin Fethullah Gülen ile görüştüğü iddialarını yeniledi ve buna dair ses kaydının olabileceği imasında bulundu. FETÖ elebaşı ile görüşmedim dediği görüşmeyi yapıp yapmadığı bunun tanıkları var diyen Soylu iddialarını şöyle sürdürdü. Bir diş muayenehanesinde sen kiminle bir araya geldin? Burada o tarihteki 15 Temmuz girişimi olmadığında sen acaba 15 Temmuz girişiminin mottosu olan cümleyi kullandın mı kullanmadın mı? Büyükelçiler konusunda bir şey söyleyebilirler mi? Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa bir vatansever bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur?
Ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Siyonist İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırılarına er ya da geç karşılık vereceklerini vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Siyonist rejimin Şam'a yönelik hava saldırıları hakkında yaptığı değerlendirmede ülkesinin uygun bir zamanda bu saldırılara karşılık vereceğini vurguladı. Faysal Miktat, bu saldırılarla ilgili tutumumuz nettir. Tel Aviv'e er ya da geç tüm bu düşmanlıklarına yanıt verileceği konusunda uyarıyoruz. Biz şu anda yüzleşmek istemiyoruz ve şimdi ihtiyacımız olan şey yüzleşmek ve yıkıntılar üzerinde durmak değil bilgiliktir, dedi. Siyonist İsrail güçleri iç savaşın başladığı 2011 yılından beri aralıklarla Suriye'ye hava saldırıları düzenleniyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran tarafından Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruma alınan yaptırım kararı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı pazartesi akşamı yaptığı açıklamada bazı Amerikalı kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağını duyurdu ve yaptırım listesine 10 kişi ve 4 Amerikan kurumunu dahil etti. Konuyla ilgili yayınlanan bildiride şöyle yazıldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, aşağıdaki kişi ve kurumları insan haklarına aykırı faaliyetlerde bulunmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışmak, İran'da şiddet ve kargaşayı teşvik etmek, terör eylemlerini kışkırtmak ve teşvik etmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki çaba ve faaliyetlerine karşı koymak ve nihayetinde ekonomik terörizm örneği olan İran halkı üzerindeki baskıyı artırmak nedeniyle yaptırım altına alıyor. Yaptırım listesine alınanlar arasında Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Michael Corella, CENTCOM Komutan Yardımcısı Gregory Gillon, Amerikan Erbil'deki Hava Üssü Komutanı Scott Disormix, Amerikan Enterprise Kuruluşu ile Demokrasileri Savunma Bakanı Mali ve Ekonomik Güçleri Merkezi Başkanı Juan Zaret, Nükleer İran'a Karşı Birlik Vakfı İcra Müdürü Mark Wallace, Amerika Hazine Bakanlığı Başkan Vekili Vali Adimo, Amerikan Hava Kuvvetleri 9 Bölge Komutanı Alex Grinkoy, Amerikan Başkanı Siber ve yeni çıkmış teknolojileri alanındaki Ulusal Güvenlik Danışmanı Anne Neuburg, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Sivil ve Psikolojik İşleri Komutanı Isaac Johnson, Amerika Hazine Bakanlığı Mali Bilgiler ve Terörizmden Sorumlu Bakan Yardımcısı Brian Nelson yer alıyor. Ayrıca Nükleer İran'a Karşı Birlik Vakfı, CIA, Amerika Hava Kuvvetleri, 9. Bölge Komutanlığı ve Amerika Ulusal Muhafızları da İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırım listesinde yer alan tüzel kişilerdir. İran'ın Amerikalı yetkililer ve kurumların aldığı yaptırım kararı, Amerika'nın İran'ın iç işlerine doğrudan müdahalesine karşı koymak ve İran halkına karşı yaptırımların uygulanmasına katılmaya karşı ve de Amerikan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırım yaklaşımına karşı bir önlem olarak gerçekleşti.
İran'da son zamanlarda yaşanan olayların ardından Amerika birkaç kez müdahaleci açıklamalarda bulunarak bildiriler yayınlayıp İranlı şahsiyet ve kurumlara yaptırım uygulama kararı aldı. Amerika Batı Blok elebaşı olarak Trump döneminden İran'a maksimum baskı siyaseti çerçevesinde sadece çeşitli yaptırımlar uygulamakla İran'da sosyal huzursuzluklara destekle ekonomik baskıları yoğunlaştırmakla kalmadı. Üstelik arada bir herhangi bir bahaneyle İran'ın iş işlerine müdahaleye çalışarak Hicri Şems'i 1398 yılında benzin fiyatlarının artması veya Hicri Şems'i 1388 yılında Cumhurbaşkanlık seçim sonuçlarına itiraz bahanesiyle isyancıları ve şiddet içeren eylemlerde bulunanları veya kamu malına zarar verenlere teşvik etmek ve desteklemek için elinden geleni yaptı. İran'da Mahsa Emini'nin ölümü bahanesiyle son zamanlarda yaşanan huzursuzluklar, Washington'un bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine müdahale etmek ve daha fazla huzursuzluğu kışkırtmak için bir fırsat olarak kullanmasına neden olmuştur. Amerikan müdahaleci tutumlarına ilaveten sanal ortam ve internete yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda vaatlerde bulunarak bu rahatsızlıkları kendince körüklemeye çalıştı. İlginç olan ise 40 yılı aşkın İran'a çeşitli ve yoğun yaptırımlar uygulayan Amerika'nın bu kez İranlılara acıdığını ve bazı yaptırımların hafifletilmesinden söz etmesidir. Tabii bu konu hatta Amerikalı uzmanların bile alay konusu oldu. Amerikalı tanınan yazar ve gazeteci Glenn Greenwald, Washington'un diğer ülkelerdeki insanları siyasi haklarından bastırması veya savunulmasına ilişkin endişe veya öfke beyanlarını da ciddiye alan akli selime sahip kimse en imser durumda inanılmaz şekilde saf olduğunu da söylüyor. Şimdi İran, Amerika'ya karşılıklı misillemede bulunarak Washington'un tehditleri ve devrimci eylemlerinden korkmadı, üstelik örnek alınacak bir karar ile İran'a karşı eylemde bulunan Amerikalı yetkili ve kurumlara yaptırım uyguladığını, böylece Amerika elebaşında küresel emperyalizmin siyasetleri ve eylemlerine karşı kapsamlı müdahalesine gözler önüne serdiğini de göstermiş oluyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemekteyseniz bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin NPT'ye katılma zarureti başlığı altında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Komitesi Mısır'ın Siyonist rejimin nükleer silahların üretiminin ve yayılmasının yasaklanmasına ilişkin antlaşmaya katılması ve nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine girmesi gereğine ilişkin önerdiği karar tasarısını İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 153 lehte oyla onayladı. Buna karşı görünüşte ve propaganda amaçlı olarak dünyada nükleer silahlarla savaştıklarını iddia eden, hatta İran'ın barışçıl nükleer programı ile boş bahaneler ve Siyonist rejimin baskıları nedeniyle muhalefet eden Batı ülkeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 150'den fazla oyla kabul edilen fakat zorunluluk getirmeyen bildiri konusunda Amerika ve Kanada'ya eşlik ederek Mısır'ın önerisine çekimsel oy kullanmakla bir kez daha ayrımcı ve çelişkili tutumlarını gözler önüne serdiler. Üstelik eğer söylendiği gibi çoğunluk oyu demokrasinin bir ölçüsü ise o zaman bu durumda Mısır'ın önerdiği karar taslağına 150'den fazla ülkenin lehte oy verdiği ya da bundan 2 gün önce 170 ülke benzer bir eylemde yine nükleer silah sahibi olarak Siyonist rejimi kastederek Batı Asya'yı nükleer silahlardan arındırma planının uygulanmasını talep ettiğinde Batılı hükümetlerin bu eylemi demokratik olarak kabul edilmektedir. Buna dayanarak Siyonist rejimin NPT antlaşmasına katılmayı reddetmesinin veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın düzenleyici güvenlik önlemlerini kabul etmemesinin ana ve önemli faktörlerinden birinin Batılı ülkelerin doğrudan ve dolaylı, açık ve gizli olan desteği olduğu söylenebilir. Üstelik bu yardımlar olmasaydı Siyonist rejim nükleer güce asla ve bu hızla ulaşamayacak. Uluslararası gözlemcilerin gözünden uzakta her geçen gün konvansiyonel olmayan silahları depolayıp biriktiremeyecekti. Aynı şekilde Batılı hükümetlerin desteği olmasaydı Filistin ve diğer Arap ülkelerinin toprakları işgal edilemezdi ve Batı Asya'da dünyanın diğer bölgeleri gibi barış içinde yaşar ve gelişmeyi kınsama ve ilerleme yolunda adım atardı.
Bu yüzden Dimona gibi bazı nükleer santrallerin kullanım ömrünün sona ermesi veya bu rejimin içeride yayılmacı politikalarından devam etmesi ve yurt dışındaki saldırganlıkları nedeniyle bölgedeki olası çatışmalarda nükleer tesislerine yönelik olası zararları dikkate alındığında her ne kadar Siyonist rejimin nükleer gizliliğinin sonuçlarından bizzat ırkçı rejim sorumlu olsa da yine Batılı ülkelerin ahlaki, insani ve hukuki sorumlulukları ve rolleri göz ardı edilemez. Siyonist rejim nükleer silah edinmeyi gündemine aldığında bu sayede stratejik derinliğindeki zayıflığı telafi etmek istedi. Bu da derinliği şeklinden füze sahasında cadirecilik gücüne ulaşamadığı bir dönemdi. Ancak şimdi işgal altındaki Filistin'in tüm bölgelerinden derinliği şeklini füzelerinin menzili altında olduğu söylenebilir ve topyekun bir bölgesel savaşta tüm nükleer tesisleri hedef alınabilir. Nitekim bunun bazı izleri Ukrayna Savaşı'nda da görülüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi iki ülke arasında Avrupa için uzman düzeyinde uluslararası bir gaz dağıtım merkezi kurulmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü bildirdi geçtiğimiz günlerde. Rus Büyükelçi, Rusya Türkiye'ye gaz ihracatı konusunda her zaman yükümlülüklerini yerine getirdi ve bu konunun istikrarı konusunda hiçbir şüphe olmamalıdır dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz hafta düzenlenen Rusya Enerji Haftası forumunda yaptığı konuşmasında Türkiye'de en kısa zamanda bir gaz merkezinin kurulmasını ve Rus gazının Türkiye'den Avrupa'ya transferini önermişti. Bugün sohbetimizde bu kısa haberden ve girişten yola çıkarak son günlerde Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Son dönem Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımızda Rusya Türkiye'yi Avrupa'ya bağlanmak için özellikle enerji alanında bir köprü olarak görmekte ve bunu da şimdi kendi gazını Avrupa'ya transferi için Türkiye'yi kullanmasını Rus Büyükelçiden duyduk. Şimdi Türkiye Rusya'nın bu enerji bakımından faaliyetlerini nasıl görüyor? Kendisi için sağlanacak herhangi bir muhtemel çıkarlarla ilgili fikriniz var mı efendim?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de selam ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi Türkiye-Rusya ilişkileri aslında son gelişmelerle beraber özellikle Orta Doğu'da yaşanan süreç ve onu devam eden, izleyen süreçte çok daha farklı bir nitelik kazandı. Esas olarak Türkiye-Rusya ilişkilerindeki politikanın netleştiği sürecin de bu süreç olduğunu belirtmek mümkün. Çünkü daha önce yaşanan gelişmeler, özellikle iki kutuplu dünyanın yıkılması sonrasında uzun bir süre bir belirsizlik durumunda kaldı Türkiye-Rusya ilişkileri. Fakat Orta Doğu sürecinin yaşanması Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin niteliğinin açığa çıktığı süreç olmuş oldu. Rusya daha çok stratejik bir yaklaşım geliştiriyor Türkiye'ye dönük. Bunun çeşitli taktiklerine de sahne oldu aslında bu Orta Doğu müdahale süreci. Yani F-4'ler süreciyle başlayan kriz özellikle Türkiye'nin NATO'yla ve kendi müttefikleriyle yaşadığı kriz bir bakıma da Rusya ve Türkiye ilişkilerinin biraz daha açığa çıktığı süreç oldu. Buna baktığımızda şimdi son dönemlerdeki enerji, işte gaz dağıtım şekli şeklinde ortaya çıkan ilişkiler bunun küçücük bir parçası olduğunu görmek mümkündür. Çünkü Rusya çok daha ciddi bir yaklaşımla Türkiye'ye yaklaşıyor. Çok daha stratejik ve daha ciddi ve çok daha politik yaklaştığını görmek gerekiyor. O bakımdan Türkiye'nin işte gaz politikası, gazın çıkarılması ve gazın dağıtılması, gazın Türkiye'den Avrupa'ya taşınması gibi konular aslında Rusya'nın Türkiye'ye dönük izlediği inisiyatif oluşturma ve bu inisiyatifi doğrultusunda, kendi inisiyatifi doğrultusunda Türkiye'yi bir bakıma yavaştan çaktırmadan şekil ötekilendirme yaklaşımı olarak da görmek gerekiyor. Bu niteliği görülmeden eksik kalacaktır sürecin değerlendirilmesi. O bakımdan Batı, yani Türkiye'nin müttefiği olan Batı uzun bir süre özellikle S-4'ler süreci, krizi sürecinde sessiz kalıp süreci izledi. Bunun nereye varacağı konusunda bir belirsizlik vardı, onu izledi. Fakat bu izleyiş sürecinde de daha fazla inisiyatifin kaybedildiğini de görmek gerekiyor. Çünkü Rusya'nın Türkiye yaklaşımı çok daha yani kapsayıcı, kendine katıcı diyelim, kendi politikaları doğrultusunda bir şekil verme tarzındadır. Ve Türkiye'nin gaz merkezli, işte gaz noktaları vardır, gaz çıkarılma noktaları vardır. Bu konuda Rusya'nın yaptığı hamleler, yaklaşımlar vardır. Ve Rusya'nın belirleyici etkisinde Türkiye'nin gazı Avrupa'ya dağıtması demek, tabii ki burada önemli oranda bir politik alanda Rusya'nın ciddi bir kazanımı ve Batı'ya dönük de bir parça Türkiye'nin biraz daha Batı'dan koparılması anlamını taşıdığını görmek gerekiyor. Yani bunu politik bilimciler çok net olarak görebiliyorlar. İşin esası budur ve tabii ki enerji noktaları Türkiye'de ortaya çıkarılmamış, henüz keşfedilmemiş bir dizi enerji noktaları vardır. Bunu özellikle teknik alandaki gelişmiş ülkeler bunun farkındadırlar. Bunun yanı başındaki Rusya'nın şu anda diyelim Ukrayna'da yaşadığı sıkıntılar varken, orada sürdürdüğü bir savaş durumu varken Türkiye'ye biraz daha çatık kaşlarla yaklaşması karşısında Türkiye'nin acaba nasıl bir politika izleyeceği konusu da ciddi bir soru işareti olarak önümüzde durmaktadır. Bunu belirtebilirim.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu enerji alanında Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması, yani işbirliği yapacaklar sonucunda. Bu sizce Batılıların gözünde nasıldır? Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak Batılılarla ilişkileri acaba yani önümüzdeki süreçlerde etkilenebilir mi?
Şimdi Batı bunu uzun zamandır aslında fark etmiştir. Fakat bunu nedense çok da oralı değilmiş gibi de bir izlenim vermektedir. Bir şaşkınlık süreci yaşanıyor. Çünkü Türkiye'nin deyim yerinde ise biraz yapmak zorunda kaldığı dersler öne çıkarıldı. S-400'lerin krizini bu şekilde görmek gerekiyor. Çok da kendi iradesiyle aslında şey yaptığı bir durum değildi. Fakat bir bakıma da yapmak zorunda olduğu bir pozisyon da ortaya çıktı. Oysa her açıdan bir arızalı durum var ortada. Çünkü NATO'nun müttefiği olarak işte NATO'ya zarar verebilecek bir aparatın NATO alanına sokulma gibi bir durum yaşandı. Şimdi bu durum tabii ki işin doğasına aykırı olan, yani NATO sözleşmesinde pek olmayan, ona aykırı olan bir durum. Fakat nedense Türkiye ısrar etti. Çünkü ısrar etmek zorunda kaldı ya da zorunda bırakıldı. Bu böyle yaşandı. Fakat S-400'lerin konumlanması da tabii ciddi tartışmalara yol açtı. Çok değişik tartışmalar sürdürüldü bu alanda. Çünkü Türkiye'nin bu S-400 füzelerini kendi inisiyatifinde istediği gibi kullanma gibi bir lüksü bırakılmadı. Yani kendi inisiyatifinde değil ama oraya da bırakılmış. Türkiye'de yani NATO alanına da bırakılmış, konumlandırılmış. Böyle bir durum insan baktığında tabii ki özünde Rusya'nın NATO'ya karşı bir konumlanmayı ifade eden bir aparatlarını NATO alanında konumlandırması olarak görmek gerekiyor. Şimdi böyle yaşanırken Türkiye-NATO, Türkiye-Batı ilişkileri zaten baştan darbelenmiş oldu. Şimdi böyle olurken Batı uzun süre dediğim gibi yani bir şaşkınlık sürecini izledi. Acaba iş nereye varacak? Nasıl bir gelişme seyredecek diye. Fakat her adım daha fazla inisiyatif kaybı olduğu Batı açısından, Türkiye açısından da. Ve daha fazla alttan alta Rusya'nın kendi politikalarını kendi inisiyatifini geliştirerek Türkiye üzerinden kendi politikalarını gündemleştirdiği bir süreç oldu ağırlıklı olarak. Ve bu böyle halen devam ediyor. Bunu daha da meşrulaştıracak bazı adımlar diyelim çok masumane gibi görülecek biçimiyle. İşte Avrupa ile bir köprü olma, Avrupa'ya dağıtım yapma, Avrupa'ya gaz dağıtımı yapma ve bunun için Türkiye'yi bir köprü olarak değerlendirme gibi öyle bir rol biçme durumu yaşandı. Ve anlayış bu. Yani bu şekliyle aslında Rusya kendi politikalarını biraz daha Batı'ya karşı da meşrulaştırarak ama Türkiye üzerinden ağırlıklı olarak inisiyatif kazanma mücadelesini sürdürdüğünü belirtmek mümkündür.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Rusya ile Türkiye arasında bir gaz merkezinin oluşturulması ile ilgili müzakerelerin devam ettiği konusu etrafında konuştuk. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin kadın haklarını savunanların Şiraz'daki terör saldırısına sessiz kalmalarına tepki göstermesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komitesi'nin Siyonist İsrail'in nükleer silahlarının yok edilmesini istemesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, davamızı, toprağımızı ve inancımızı savunuyoruz ve mücadelemiz 1000 yıl sürse bile İsrail'e karşı savaşıyoruz diye kaydetti. Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, Siyonist toplum cani ve suçlu bir toplumdur. Bu nedenle Filistin ulusu savaşmaya devam etmelidir. Çünkü tüm insani değerleri savunmaktadır dedi. Nehale şerefli babasının Siyonistlerin kurşunlarıyla sokaklarda infazının görüntüsünün zihnini kazındığını belirterek her Filistinlinin Siyonistlerin cinayetleriyle ilgili bir hikayesinin olduğunu belirtti. Nehale açıklamasının devamında İran'da İslam inkılabının zafer kazanmasının çok büyük anlamı olan bir fenomen olduğunu kaydederek kendilerinin siyasi olarak İslam inkılabından etkilendiklerini söyledi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalı 10 yetkili ve 4 kuruma yaptırım kararı aldıklarını duyurması, Türkiye ile Ukrayna'nın tahıl koridorunda anlaşması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İranlı bilgi tabanlı şirketler tarafından yaptırım uygulanan ürünlerin yerleştirilmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İranlı bilgi tabanlı şirketler, bazıları daha önce ithal edilen ürünler geliştirmede önemli başarılar elde edebildi. Cumhurbaşkanının İran Bilimsel ve Teknolojik İşler Yardımcısının açıklamasına göre son 8 yılda İranlı bilgi tabanlı şirket ve girişim şirketi sayısı 50 şirketten yaklaşık 7 bine yükseldi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini 2022 yılını üretim bilgi tabanlı ve iş yaratma yılı olarak adlandırdı ve bilgi tabanlı şirketlerin gelişimini yeni istihdam yaratmanın en iyi yolu olarak nitelendirdi. Dünyada ve tabii ki İran'da büyüyen alanlardan biri nanoteknoloji kullanılarak antibakteriyel malzemelerin üretimidir ve bu alandaki önemli ürünlerden biri de antibakteriyel masterbatch'tir. İranlı bilgi tabanlı bir şirketin yönetim kurulu başkanı Reyhane İtifak, bu ürünün İran yapımı numune üretimine değinerek, plastik malzemelerin insan hayatında artan kullanımının bu malzemelerin sağlık ve hijyeninin geçmişe göre daha fazla düşünülmesine neden olduğunu söyledi. Reyhane İttifak bu İran ürünü plastik malzemelerin ve ürünlerin antibakteriyel özellikler kazanmasına yardımcı olur. Örneğin nanoteknolojiye dayalı bu ürün kullanılarak otomobilin direksiyon simidi veya gösterge paneli antibakteriyel olabilir dedi.
Cami Cam gazetesinde ise Irak Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar yer alıyor.
Irak Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, Irak Başbakanına ve Irak'ın yeni hükümetine başarılar dilediği mesajında direnişin geçmişten beri Irak halkının yanında durduğunu ve onların sorun ve taleplerinin yanında olduğunu vurguladı. Şeyh Ekrem El-Kabi şu ifadelerde bulundu. Direniş savaşçıları kutsal amaçları gerçekleştirmek, zulmü ortadan kaldırmak, adaleti uygulamak, egemenliği gerçekleştirmek ve onurlu bir yaşam sağlamak için kefenlerini giyip Allah yolunda canlarını feda etmekte ve işgalcilere karşı savaşmaktadır. Buna dayalı olarak Sayın Muhammed Şia Es-Sudaniye, dini ve milli sorumluluk ve görevimiz gereği başarılar diliyoruz. Nüceba Hareketi Genel Sekreteri, Irak'ın yeni hükümetinin bu ülkenin vatandaşlarına hizmet etmede ve dönüşüm yaratmada ve Irak'ın sorunlarını çözmede başarılı olmasını umut ettiğini belirterek şu ifadelerde bulundu. Sorunların ana nedeni bir yandan işgalcilerin ekonomik kaynaklar ve varlıklar üzerindeki kontrolü, diğer yandan da ülkenin sermayesinin yolsuzlar tarafından yağmalanmasıdır. Irak halkıyla birlikte hükümetin performansını izleyecek ve Irak tamamen özgürleşene kadar işgalcilere karşı direnmeye devam edeceğiz. Hükümetten ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi için işgalcilerin sınır dışı edilmesini, onların kuzeyden güneye kadar ülkeden çıkarılmasını ve Amerika, İsrail ve Türk askeri uçaklarının Irak hava sahasına saldırmasının önlenmesini görev olarak kabul etmesini rica ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri adlı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Tahran eyaletinin Sorhehisar ve Hucir milli parklarını tanıttık.
Bu bölümde Orta Elborz bölgesinde ve Yüksek Damavand Dağı'nın güneybatı eteğinin yakınında yer alan ve İran'ın doğal ve hayret verici bölgelerinden biri olan Lar milli parkıyla tanışacağız. Müzik
27.788 hektar alana sahip bu milli park, Tahran'ın doğusuna 70 kilometre uzaklıkta yer alan bir alanda Demavend zirvesinin batı eteğinde bulunuyor. Demavend dağının kuzeydoğusuna doğru güneybatı ucundaki bir vadiden oluşan şirin bir bölge. Bu bölge ikliminin iyi olması sebebiyle uzun zamandan beri sıcak mevsimde kralların kamplarıydı.
İran Çevreyi Koruma Yüksek Konseyi'nin düzenlemesine göre 1982'den beri koruma alanı olarak yönetilen Lar Milli Parkı dağ habitatlarının tipik bir örneğidir. Bu park nemli ve soğuk yüksekliklerden oluşmuştur.
Lar Ovası'nın her tarafında yüksek dağlar vardır ve Demavend Dağı, Div Asyap Dağı, Yehkemer Dağı, Golizert Dağı, Pehenek Dağı, Zireşki Dağı, Kemerdeş Dağı, Nemek Kuser Dağı, Siyah Çal Dağı, Aru Dağı, Espi Kelek Dağı, Kafir Rah Dağı ve Kebut Dağı'ndan ibarettir.
Uygun iklimi, birçok nehri ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle Lar Ovası büyük bir hayvan çeşitliliğine sahiptir. Ve Orta Elborz bölgesinin hemen hemen tüm hayvan ve bitkileri bu parkta bulunur. Bu arada dünyadaki en nadir sucul türlerden biri olan kahverengi ala balığın varlığı bu koleksiyonun önemini iki katına çıkarıyor.
Lar Milli Parkı'nın bitki örtüsü çok yıllık buğdaygiller ve çalıklar ile alpler örtülerinden oluşan otlak tipinden meydana gelir. Lar Vadisi'nin şifalı bitkileri de çeşitlidir ve uzun bir geçmişe ve üne sahiptir. Bunlar arasında ayı sarımsağı, golper, dağ çayı, hodan çiçeği, meyan kökü, hindiva, kekik, piyazek, musir, barice ve mantar sayılabilir. Ardıç bu parktaki tek ağaç türüdür.
Ayrıca Lar Ulusal Parkı'nda memeliler, sürüngenler, amfibiler, su hayvanları ve kuşlar da dahil olmak üzere 159 hayvan türü tespit edilmiştir. Orta Elborz koyunu, yaban keçisi, leopar, kurt, boz ayı, yaban domuzu, çakal, tavşan, sansar ve tilki bu bölgenin memeleri arasındadır.
İlk kez Ekim 2015'te Lar Ulusal Parkı'nda bir İran leoparı fotoğraflandı. Bundan önce bu alanda bir leoparın varlığına dair iz ve işaretlere dair çeşitli raporlar ve gözlemlerden söz edilmişti. Ancak bu Lar Milli Parkı'nda bir leoparın varlığının ilk kez belgelenmesiydi.
Tahran Radyosu.
Ayrıca bölgenin özel dağlık konumu ve su kaynakları nedeniyle yılın farklı mevsimlerinde keklik ve hazar kekliği, kara batak, beyaz ve gri balıkçıl, kaya kartalı ve akbaba gibi göçmen ve yerli kuşlar bu alanda gözlemlenmiştir. Bu bölgedeki sürüngenler ve amfibiler arasında Demavend engereği, Elborz engereği, yelemar, varan, kertenkele ve kurbağa bulunur. Bu bölgenin meşhur su hayvanı da kahverengi alabalıktır.
Kahverengi alabalık, İran'ın desteği altındaki türlerinden biridir ve Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde tehlike altında kategorisinde yer alır. Lar Ulusal Parkı, İran'daki bu değerli türün birkaç ana yaşam alanından biri olarak kabul edilir. Kahverengi alabalığın yerleşik ve göçmen olmak üzere iki formu vardır. Bu balığın göçmen formu eskiden Lar Gölü yerine Hazar Denizi'ne göç ederdi ama şimdi bu bölgede baraj yapılması sebebiyle Lar Gölü'ne gidiyor.
Yavru balıkların bir kısmı nehre yerleşir, bir kısmı göç eder. Lar bölgesindeki bu balığın habitatı Elerm, Absefit ve Hoşkurut nehirleridir ve kahverengi alabalığın yumurtlaması için uygun bir yer olan Analar Nehri'dir. Lar Milli Parkı'ndaki kahverengi alabalıkların özelliklerinden biri de nehirde yerleşik bir popülasyonun ve denizden nehre göç eden bir popülasyon varlığıdır.
Türün bir diğer özelliği de nehirlerde ve Lar Barajı Gölü'nde herhangi bir yapay üremenin olmamasıdır. Kahverengi alabalıkların dünyadaki en büyük sorunlarından biri de bu balığın yapay olarak çoğaltılması ve farklı nehirlere bırakılmasıdır. Bu durum kahverengi alabalığın genetik çeşitliğinin azalmasına sebep olur ve Allah'tan Lar'da şimdiye kadar böyle bir olay yaşanmamıştır.
Söylediğimiz gibi Lar Ulusal Parkı birçok ilgi duyan cazibeden birçok görülmeye değer cazibeye sahiptir. Div Asyap Lar Milli Parkı bölgesinde 10 metrelik kireç bir tepenin ortasında yer alan 20 metre çapında ve 2 metre derinliğinde daire şeklinde bir göldür. Bu gölün suyu dibindeki bir pınardan sağlanmaktadır. Ekşi bir tadı var ve 5 ila 10 santigrat derece arasında bir sıcaklığa sahiptir.
Div Asyap güzel renginden dolayı her gözü cezbeder. Suyun rengi açık maviden griye değişir ve bu mesele mevsimsel değişikliklere, su verme miktarına ve suyun kirliliğine bağlıdır. Lar Barajı'nın 1987'de inşa edilmesiyle oluşan ve en yüksek göllerden biri olarak bilinen Lar Barajı Gölü de bu bölgenin bir başka güzelliğidir.
Dağcılar için Lar Ulusal Parkı'nı ziyaret etmek çok çekici olabilir. Söylediğimiz gibi Lar Milli Parkı'nda bazıları çok popüler dağcılık destinasyonları vardır. Bu arada İran'ın en yüksek zirvesi olan Damavand Dağı sporcular için daha önemli ve birçok kişi ona tırmanmak ister. Bu bölgenin genelinde çok sayıda nehir ve şelale akar ve geçişleriyle bitkilerin ve hayvanların yaşamlarını sağlar.
Bu çok görülmeye değer doğal cazibelerden biri Damavend'in Lar bölgesinin doğusunda, Lar'daki Melek Çeşme'nin 2 kilometre doğusunda güzel Lar Dağları Vadisi'nde bir boğazda bulunan Lar Boğazı'nın Berf Şelalesi'dir. Göçebe yaşamın tezahürleri bu bölgenin başka cazibelerinden sayılır. Lar Milli Parkı bölgesinde yerleşim alanı yoktur ancak yaylak mevsiminde göçücü göçebeler hayatlarının bu mevsimini orada geçirmek için Lar Milli Parkı'na gelirler. Bu mevsimde göçebe yaşamın güzel tezahürleri Lar'ın güzelliklerini arttırır ve onu daha göz alıcı hale getirir.
Ayrıca birçok kişi Lar'ı balık tutmak için iyi bir yer olarak görüyor ve ekipman ve aletleriyle Lar Barajı'na gidiyor. İzin verilen balık avı sezonu her yıl Mayıs ayının sonlarından itibaren başlar ve Eylül ayına kadar devam eder. Bu gölde balık tutmadan önce kuşhane çevre birimlerinden günlük avlamaya özel izin alınması ve gerekli izinlerin verilmesi gerekmektedir.
Bisiklet ve off-road da bu bölgenin eğlence cazibelerinden biri olarak kabul edilir. Birçok bisiklet tutkunu bisikletçilik grupları ve turları şeklinde Lar'a gelir ve güzelliklerinden zevk alır. Daha fazla heyecan arayanlar parkta gezmek için off-road'u seçer. güvenlik ve çevreyle ilgili kurallara uymazsanız ofrat telafi edilemez felaketlere sebep olabilir. Bu nedenle çevreye daha az zarar vermek için profesyonellerden yardım almak lazım. Bazı meraklılar da bu bölgeye fotoğraf çekmek için seyahat eder. Mümkün olduğunca piknik için ateş yakmamaya çalışın. Bu milli parkta çekebileceğiniz en güzel fotoğraflardan biri Demavent Dağı ve Gelincikler Ovası'nın manzarasıdır.
5 Haziran'dan önce ilkbahar mevsiminde hayvanların üreme mevsimi nedeniyle çevre bekçiliğini kişisel arabayla geçmek mümkün değildir. Bu nedenle alana girmek istiyorsanız sırayla baraj suyuna ilk erişim noktasına ve 5 kilometreden sonra Deli Çay Nehri'ne ve yaklaşık 10 kilometreden sonra Sefid Ab Nehri'ne ve 20 kilometreden sonra barajın sonundaki gezinti yeri noktasına ulaşmanız için en az 2 kilometre yürümeniz gerekir.
Bu bölgeyi seyahat etmeyi planlıyorsanız bölgede içme suyu olmadığı için yanınıza su getirmelisiniz. Cep telefonlarınıza erişim de mümkün değil. Bu alanda yoğun güneş ışığı olması ve ağaç gibi doğal gölge olmaması sebebiyle güneş yanığına uğramamaya dikkat edin. Bu bölgede zehirli ve tehlikeli yılanlar yaşar ve tozlu kullanımı tehlike oranını bir ölçüye kadar azaltabilir.
Dağcılık tozluğu, dağcılık ve kampçılık ekipmanının ana aletlerinden biridir. Kar, su, toz ve çakıl taşları en su geçirmez ayakkabılara bile nüfuz edebilir. Bunu önlemek için mutlaka tozluk giymelisiniz. Tozluk ayakları bu unsurlardan ve tehlikeli sürüngenlerden tamamen korumak için ayakkabılarının hassas kısımlarını örter. Bu yer çeşitli hayvan ve bitki türlerine sahiptir ve burada olmak çevre kurallarına uyulmayı gerektirir.
Değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Korunan Yaban Hayatı adlı programımızın sonuna geldik.
Bizleri parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz programımızın bu bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde Fars dilinin halk edebiyatında ninnileri irdeledik ve ninnilerin insan var olduğu günden beri onunla beraber olduğunu ve gerçekte annelerin arzularını, şikayetlerini ve münacatlarını yansıttığını ve kulaktan kulağa geçmiş ve geçmiş kuşaklardan günümüzdeki kuşaklara ulaştığını belirttik. Geçen bölümde ayrıca ninnilerin şiirleri çeşitli konuları içerdiğini, İranlı annelerin ninnilerinde çocukları için büyük arzularda bulunduğunu, bu arzular bebeğin büyümesi, ders okuması, Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, hac ziyaretine gitmesi, eş edinmesi gibi arzulardan oluştuğunu beyan ettik. Annelerin ninnileri bazen de şikayetlerini yansıtır. Örneğin anne neden bebeği uyumadığını, huysuzluk yaptığını ve benzeri durumları serzenişvari bir ifadeyle ve bazen de biraz asabi ve kah mizahla ninnilerde anlatır.
Fars dilindeki ninnilerde bazen de çok korkunç ve hayal ürünü olan öcülerden de söz edilir. Ve anne, bebeğini uyutabilmek için bu hayali yaratıktan yardım alır. Bu tarzda ninnilerin psikolojik irdelemesi de ilginçtir. Çünkü anne, başvurduğu taktikle bebeğini öcüden korkutmak yerine öcüyü bebeğinden korkutur. Ve böylece bebeğine sözde de olsa bir nevi özgüven kazandırır. Örneğin anne ninni de şöyle der. Hadi git öcü, bizim bebek çok iyidir, hemencecik uyur. Ya da şöyle der. Ey öcü, şu bizim bebekten ne istersin? Onun babası buradadır ve belinde de iki kılıcı vardır. Ya da ninni de bebeğin yetenekleri ve gücü anlatılır ve böylece öcü korkutulur.
Bazı ninniler ise çok derin ve güzel kavramlar içerir. Anne bu ninnilerde beşikteki bebeğiyle dertleşir ve kederlerini ve kaygılarını anlatır. Öyle ki sanki büyük ve yetişkin bir insanla konuşuyor gibidir. Bazen baba vefat etmiş ve anne bebeğiyle yalnız kalmıştır. Anne bu durumdan hissettiği acıyı ve yalnızlığı acıklı ifadelerle bebeğiyle paylaşır ve gayet zarif bir şekilde yaşamında zor durumda olduğunu ve çıkmaza girdiğini beyan eder.
Ve son olarak ninniler hakkında söylenecek söz şu ki, ninnilerde sadece kadınların narin duygular ile ortaya çıkabilecek bir özellik söz konusudur. Anne ninnisini kendi haliyle başlar ve sonra da bebeğinden, beşiğinden ve kendi gönlünden geçenden başka hiçbir şey düşünmez. Anne aslında içindeki kısayı dile getirir ve bu kısa içinde yaşadığı toplumun öyküsü ve kaderi de olabilir ya da olmayabilir. Her halükarda bu kısayı toplumun kaderinin yansıması olarak gündeme getiren anne değil, ninnin ta kendisidir ve başkalarında öyküsüne dönüşür. Bu yüzden ninni yazmaya çalışan birçok erkek şair bu konuda başarılı olamamıştır. Çünkü erkek şairler ninniye toplumun halinden başlamıştır veya bir başka ifadeyle ninnilerden sosyal meseleleri gündeme getirmek için yararlanmıştır ki bu da ninninin temel özelliklerine aykırı olmuştur.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen hafta Cezer ve Şamardal Hazinesi adlı bir öyküye başladık ve dedik ki çok eski zamanlarda bir bezirgan yaşıyordu. Bezirganın Selim, Salim ve Cüzer adında 3 oğlu vardı. Cüzer en küçükleriydi. Bezirgan oğulları arasında da en çok küçük oğlu Cüzer'i seviyordu ve bu yüzden Selim ve Salim sürekli Cüzer'i kıskanır ve ona karşı kin ve nefret beslerdi. Bezirgan hayattayken malını 4'e böldü ve 3 payını 3 oğluna ve 1 payını da kendisine ve eşine ayırdı. Ancak Bezirgan öldükten sonra 2 büyük oğlu kendilerine düşen payı heba etti ve ardından analarının payına da el koydu. Cüzer ise annesini yanına aldı ve balıkçılıkla geçinmeye başladı. Ta ki parasız pulsuz kalan kardeşleri de onun yanına geldi ve iyi kalpli Cüzer onları bağışladı ve himayesi altına aldı.
Bir süre geçti ve Cüzer balık avlayamadı ve bu yüzden avlandığı yeri değiştirmeye karar verdi ve Karun göletine gitti. Cüzer tam ağını atacaktı ki birden katır üzerinde bir adam karşısına çıktı. Adamın üzerinde pahalı kıyafetler vardı. Adamın üzerine bindiği katırın eğeri her şeyi altındandı ve yine sırtında altından heybe duruyordu. Adam katırdan indi ve Cüzer'i selamladıktan sonra şöyle dedi. Senden bir ricam var. Eğer sana söylediklerimi yaparsan büyük bir ödülle ödüllendireceğim. Cüzer ne yapması gerektiğini sordu. Adam heybesinden ipekten bir ip çıkardı ve şöyle dedi. Ellerimi şu iple bağla ve beni suyun ortasına at ve bekle. Eğer sudan elim çıkarsa ağını at ve beni çıkar. Ancak eğer ayaklarım çıkarsa bil ki ben ölmüşüm. O zaman beni bırak, katırımı ve heybemi al ve bezirganların bulunduğu çarşıya git. Orada Şamiye adında Yahudi bir bezirganı sor. Onu bulunca şu katırı ve heybeyi ona ver. O da sana 100 altın verecektir. Altınları al ve git.
Cüzer adamın önerisini kabul etti ve ellerini iple bağlayarak suya attı ve adamın ayakları sudan çıkınca öldüğünü anladı. Ve bu yüzden katırını ve heybesini aldı ve bezirganlar çarşısına gitti. Orada Şamiye'yi buldu ve katırı ve heybeyi ona verdi. Şamiye Cüzer'e 100 altın verdi ve ona bu macerayı kimseye anlatmamasını tembih etti. Cüzer altınları aldı ve evinin yolunu tuttu. Yolda fırıncıya geldi. Fırıncının yanına gitti, ondan aldığı borcu ödedi, ardından biraz ekmek ve biraz et aldı ve evine gitti. Annesi etleri pişirdi ve oğulları ile sofraya oturdu ve hep birlikte akşam yemeğini yediler. Cüzer daha sonra da altınlardan geriye kalanları annesine verdi ve şöyle dedi. Ana, bu altınlar sende dursun ki benim yokluğumda sen ve kardeşlerim aç kalmayasınız.
Ertesi gün Cüzer yine Karun göletine gitti ve yine daha ağını suya atmadan bir başka adam katır üzerinde karşısına çıktı. Adam Cüzer'i selamladıktan sonra şöyle sordu. Söyle bana Cüzer, acaba dün benim gibi bir adam katır üzerinde buraya geldi mi? Cüzer sır saklamak istedi ve bu yüzden hayır cevabı verdi. Adam güldü ve ben tüm macerayı biliyorum dedi ve ardından macerayı baştan başa anlattı. Cüzer adama sordu, madem her şeyi biliyorsun neden benden soruyorsun? Adam şöyle dedi, çünkü benimle de o adama yaptıklarının aynısını yapmanı istiyorum. Cüzer yine aynı şeyi yaptı ve bekledi. Birden adamın ayakları sudan çıktı ve öldüğünü anladı. Cüzer yine katırı ve heybeyi aldı ve Şamya'nın yanına gitti. O da yine katırı ve heybeyi aldı ve 100 altın verdi.
Cüzer yine evine döndü ve altınları annesine verdi. Anne merak içinde sordu. Cüzer, bana doğrusunu söyle, sen bu altınları nereden getiriyorsun? Cüzer macerayı annesine anlattı ve ardından da bu sırrı saklamasını istedi. Cüzer ertesi gün yine Karun göletine gitti ve yine bir başka adam geldi ve macera aynen tekrarlandı ve Cüzer adamın ellerini bağlayarak suya attı ve beklemeye oturdu. Bir süre geçti. Birden adamın elleri suyun yüzüne çıktı. Cüzer hemen yerinden fırladı. Ağını attı ve adamı sudan çıkardı. Adamın elinde iki kırmızı balık vardı. Adam Cüzer'e şöyle dedi. Benim heybede iki küçük kap var. Git onları getir ve kapaklarını aç. Cüzer kapları getirdi ve adama verdi. Adam her iki balığı bir kabın içine attı ve kapaklarını sıkı sıkı kapattı. Ardından Cüzer'e şöyle dedi. Sana minnettarım Cüzer. Sen benim canımı kurtardın. Eğer beni sudan çekmeseydin ben de bu iki balığı bırakmaz ve suda boğulurdum.
Cüzer artık dayanamadı ve adama şöyle dedi. Ey yabancı, Allah için bana da bu maceranın aslını anlat. Söyle bana sen kimsin? O iki adam da kimdi? Ve neden suda boğuldu? Şamiye kimdir ve bu iki balığın sırrı nedir? Adam Cüzer'e şöyle dedi. Peki madem istiyorsun otur dinle, sana anlatacağım.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde maceranın aslını öğrenmek üzere yeniden sizlerle birlikte olacağız.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkishatws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, mağrur olmak ve Allah nimetlerinin kimin tarafından gelmesinden gafil olmak konusunda uyarıda bulunuyor. Kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde bu cümle vardır. Sonra sıkıntılarını giderip ona katımızdan bir nimet verdik mi? Bu bana kendi bilgim ve becerim sayesinde verilmiştir. Hem Zümer suresinde ve hem muhtemelen Lokman suresinde. Allah insana nimet veriyor fakat insan nimeti verenden gafil oluyor ve sanıyor ki bu kendisi bu nimeti, bu konumu ve bu fırsatı kazandığını sanıyor. Aynı bu cümle Karun hakkında da geçiyor. Bu nimetleri Allah'tan bilmesi için ona itiraz edilince kendi payını da al fakat onu Allah yolunda harca denildiğinde o buna karşılık bu bana kendi bilgim ve becerim sayesinde verilmiştir. Kendim kazandım, benim becerimdi dedi. İşte bu hepimizin düşebileceğimiz o büyük hatadır. Kendinle övünmek. Aynı bu konu Allah'a karşı gurura kapılmaktır. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, çok aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın. Ayet-i şerife Allah'a karşı gururlanmaktır. Allah'a karşı mağrur olmayın. Sahife-i Seccade'de de şöyle buyuruyor. Sonsuza kadar yazıklar olsun seni aldatana. Seni cezalandırmakta ne kadar tereddüt etti. Bundan kurtuluş arzusu ne kadar uzakta. Allah'a karşı gurura kapılmak, yani Allah'tan yersiz beklentide olmak, insan hiçbir salih amelde bulunmadan Allah'tan ödül istemesi, insanın işte ben Allah'ın iyi kuluyum ve muhakkak Allah bize yardım eder demesi, insanın Allah'ın hilmini suistimal etmesi ve günaha devam etmesi, Allah'ın azabından kendini güvende bilmesi, tüm bunlar Allah'a karşı gurura kapılmaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ki kapatar.